Çınaraltı. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, tabir caizse 21. yüzyılı, daha doğrusu 20. yüzyılı başlatan ve bu çağa damgasını vuran bir keşif, bir buluş vardır. Otomobil. Evet, belki keşfi, efendim yapılması 20. yüzyıldan önceki yıllara dayanır ama zaten tekmili sınaat telahuk efkar iledir demişler. Yani sanatların, sanayilerin gelişmesi fikirlerin birbirine eklenmesiyle olur demişler. Yıllar yılı süren çalışmaların neticesinde bir kamil bir neticeye, olgun bir neticeye varılır. İşte otomobilde de böyle oldu. Buharla, motorlarla, pistonlarla insanoğlu çalıştı, çalıştı ve en nihayet otomobili keşfetti. Otomobil 20. yüzyılın başlarında piyasaya çıktı ve neredeyse 20. yüzyıla damgasını vurdu. Kime sorarsanız sorun, büyük çoğunluk size 20. yüzyıl deyince ilk akla gelen keşfin belki de otomobil olduğunu söyleyecektir. Sevgili dinleyiciler, medeniyet dünyası otomobil denilen harika keşfi bir Fransız mühendisinin motorlarda 4 zamanlı çevrimi keşfetmesine borçludur. Mühendisin adı Bode Rocha idi. Fakat bu meçhul dahi, bu büyük bilgin o kadar para sıkıntısı içindeydi ki keşfinin beratını 16 Ocak 1862'de aldı. Ancak sonradan patent bürosunun yıllık aidatlarını ödeyemediği için buna başkalarının sahip çıkmasına boyun eğmek zorunda kaldı. Ve 31 yıl sonra 1893 yılının Mayıs ayında bir gün bu büyük dahi hayata gözlerini yumduğu vakit keşfi olan otomobil artık emeklemeyi bırakmış, yürümeye başlamış bulunuyordu. Ancak başlangıçta ne kadar da sarsak ve tereddütlü olmuştu otomobilin ilk adımları. Bu makine bir türlü itaat etmek istemiyordu insanlara. Hele kolla çevirmek suretiyle harekete geçmesi çok kere bir kuvvet işiydi. Bazen de çok ciddi tehlikelere yol açıyordu. Ateşleme arızaları ise sık sık vukua geliyordu. Bilhassa benzinle havanın karışmasında daima bir sıkıntı baş gösteriyordu. Kısacası sevgili dinleyiciler, bir otomobil sürücüsünün aynı zamanda da bozuklukları yerinde teşhis eden usta bir makinist olması gerekiyordu. Nihayet arabanın keyfi gelip de yürümeye başlarsa, onun saatte en çok 10 ila 15 kilometreyi bulan süratini genellikle tek silindirli ve yaklaşık 3 beygir gücünde bir motor sağlıyordu. Kuşkusuz 4 nala kalkan bir binicinin atını saatte 50 kilometreden fazla bir hızla koşturması yanında otomobilin bu sürati pek gülünç bir şeydi. Ne var ki o günler için ehemmiyetsiz görünen bu neticeler 20. yüzyılın şafak vaktinde istikbalin ne büyük ilerlemelere gebe olduğunun kesin bir deliliydi. Ayrıca sevgili dinleyiciler, bunlar buhar gücünü ilk defa çekme sahasında kullanmayı düşünen Amedee Bolle ile elektrikten hareket elde eden Janto ve patlamalı motorun kaşifi Etienne Lenoir gibi öncülerin eserleriydi. Bu tür aletler acaba nasıl çalışıyorlardı? Amedee Bolle'nin makinalarında bir kazan içinde meydana gelen su buharı bir silindire gönderiliyordu ve orada bir mile bağlı bir veya birkaç pistonu harekete geçiriyordu. Basınç dolayısıyla pistonların yaptıkları gelgit hareketi manivela mili sayesinde dönme hareketine dönüşüyordu. O vakit dişli bir çark bu dönmeyi dik bir açıyla diğer küçük bir dişliye iletiyordu. Oradan da hareket bir zincir vasıtasıyla arka tekerleklere geçiyordu. Patlamalı motor da aynı şekilde çalışıyordu. Gazın patlamasıyla meydana gelen enerji pistonu hareket ettiriyordu. Tıpkı Bödö Rocha'nın öngördüğü biçimde çevrimi sağlıyordu. Elektrik motorunun çalışması ise daha da basitti. Burada enerji kaynağı bir bataryaydı. Endüvi ile endükleyici de mekanik parçaları oluşturuyordu. Bunlardan birincisi aldığı elektrik gücüyle ikincisini döndürmekteydi. Bu sonuncunun üzerinde ise hareketi tekerleklere ileten bir çark vardı. Batarya ile motor arasındaki bir kombinatör sayesinde gerekli elektrik miktarı bir kontrol düğmesiyle azaltılıp çoğaltılıyordu. Fakat bütün bu mekanik tertibat kurşundan bataryalarıyla o kadar ağırdı ki, üstelik bozuk olan yolların sarsıntısı yüzünden her an asitlerin dökülme tehlikesi vardı. Ayrıca enerji kaynağı devamlı deşarj olduğundan bu taşıma sisteminin imkanları da çok sınırlıydı. 100 kilometrelik bir yolu bir seferde kat etmek için en az 500 kilo ağırlığında bir batarya taşımak gerekiyordu. Teknik ilerlemelerle ilk otomobil yarışları ve 19. yüzyılın sonundan itibaren kurulmaya başlayan firmalar bu üç mekanik sistemin avantajlarını ve dezavantajlarını bol bol karşılaştırmak fırsatını verecekti. Her ne kadar ilk trenler buharla çalıştırılmış ve ilk defa 1 Mayıs 1899'da elektrikli motor sayesinde saatte 100 kilometrelik bir hıza erişmiş idiyse de ilmi ve sanayi görüşleri hep patlamalı motorun lehinde olmuştur. İşte mesela Almanya'da Gottlieb Daimler, Karl Benz, Fransa'da Renault Panhard ve Emil Levazo bu sonuncular İvri'de 1886 yılında en eski Fransız otomobil fabrikalarını kuran kimselerdir. Aynı tarihlerde hem kaşif hem de yapımcı olarak genç bir adam ortaya çıktı sevgili dinleyiciler. Louis Renault. Ona mekaniğin şeytanıydı demek daha doğru olur. Çok kurnaz, çok uyanık bir adamdı. Bu genç askerden terhis olur olmaz ailesinin Bologna yakınlarında sahip olduğu küçük bir eve kapanmıştı. 1899 yılının güzel bir sabah vaktinde oradan çıktığında küçük bir arabanın direksiyonundaydı. Bu arabanın resimlerini ve hesaplarını kendi yapmıştı. 1,3 taksim 4 beygir gücünde bir D-Dün Buton motoruyla çalışıyordu. Bu araba hem çevikti hem de sessizdi. O zamana kadar görülmemiş bir şeydi bu. Modern bir vites kutusunun yanı sıra Renault'un keşfi olan ve doğrudan kavrama diyebileceğimiz priz direkt motor gücünün tekerleklere iletilmesini daha randımanlı hale getiriyordu. Öte yandan dolgu lastik yerine Andre Michelin'in buluşu olan havalı lastikler takılarak konfor sağlanmıştı. Böylece ilk otomobili yapma efendim şerefse bu Fransızlara aitti ve günümüzde de ismini hemen herkesin bildiği Renault'un marifetiydi. Yüzyılın sonundan itibaren sevgili dinleyiciler, otomobil ilk milletler arası sergilerde resmen yerini almış bulunmaktaydı. Yapımcılar 1897'de modellerini Şanzelize'deki Endüstri Sarayı'nda sergiliyorlardı. 1898'de ve 1899'da otomobil gösterisi Tüileri Meydanı'nda yapıldı, Fransa'da, Paris'te. Ne var ki Cumhurbaşkanı Félix Faure 1898 yılında otomobil salonunu açarken yapımcılar kadar heyecanlı görülmüyordu. Arabalarınız dedi, çok çirkin şeyler ve çok fena kokuyorlar. Bu sert söylenmiş bir sözdü fakat kabul etmek gerekir ki doğruydu. Nitekim şasilerin üzerinde nöbetçi kulübeleri gibi dimdik konmuş ve göz alıcı renklerle boyanmış içine oturduğunuz vakit mideniz dizlerinize geçiyor. Bu berbat araba kasalarını güzel bulmak için insan ya kör ya da çok alçak gönüllü olmalıdır diyordu o zamanki insanlar. Öte yandan sevgili dinleyiciler, atlı arabalardaki genellikle kibar kıyafetli sürücülerin, arabacıların yerini otomobillerde kaba sava tavırlı, neydi belirsiz, şoför denilen kimseler almıştı. Bunlar başlarına acayip bir kasket, üstlerine de cadı mantosunu andıran bir şey giyiyorlardı. Yüzlerini kocaman korkunç bir gözlükle kapatıyorlardı. Arabayı sürmek için direksiyon miline dikey takılmış çelikten düz yatay bir çubuğu tutarlardı. Böylece etrafında bir toz bulutu kaldırarak, zincirleme patlama sesleri çıkararak geçen otomobilcinin peşine kah kovalayan, kah uluyan sokak köpeklerinin takılmaları gayet tabii bir şeydi. Bu arada bazen yollarının üzerine çıkan, kümesinden kaçan bir tavuğu veya ördeği ezdikleri vakit köylüler onlara öfkeyle yumruklarını sallarlardı. Hani adam Karadeniz'e giderken tavuğu ezmiş, sonra sahibi nerede diye aramış, götürmüş köylülere, köylülere göstermiş. Köylüler demiş ki bu tavuk bizim değil, çünkü bizim buralarda yassı tavuk hiç bulunmaz. Evet sevgili dinleyiciler, Fransa'da böyle ama İngiltere'de ise otomobil kamu yetkililerinin açıkça karşı koymasıyla karşılandı. Hatta bu konuda garip bir kanun bile yayınlandı. Red Flag Act. Önünde kırmızı bir bayrak sallayarak yürüyen bir adam olmadıkça atsız bir arabanın sefere çıkması kesinlikle yasaktı bu kanuna göre. Ancak 15 Ağustos 1896 yılında bu hüküm Avam Kamarası tarafından yürürlükten kaldırıldı. Bundan sonra da o güne kadar boşuna kaybedilmiş olan zamanın süratle kapatılması yönüne gidildi. Bu suretle Rolls-Royce'un renkleri İngiliz otomobil yapımcılığının bayraktarı oldu. Almanlarınki Mercedes'in üç kollu yıldızı, İtalyanlarınki ise Fiat'ın köşeli arması oluyordu. Fakat şu da bir gerçektir ki sevgili dinleyiciler, otomobil en ileri hamleyi Fransa'da yaptı. Öyle ki daha 20. yüzyılın başında otomobil yapısı yapmak, otomobil yapımı büyük bir endüstri haline geldi Fransa'da. Kısa aralıklarla Bolle, Panhard, Levasseur, Peugeot, De Dion butonların yanında De Dietrich, Morse, Delahaye, Decoville, Dombre, Darac gibi yapımcılar ortaya çıktı. Levallois sanayi merkezinde tıpkı Pré-Saint-Gervais'deki gibi Adolf Clément'ın otomobil fabrikaları onlarca bin metrekareyi kaplıyordu. Montaj halinde sıra sıra şasiler diziliydi. 1903 yılında dünya piyasalarına sürülen 53 bin otomobilden 30 bini tek başına Fransa'da üretilmişti. 5'te 3'ü yani, hatta 4'te 3'ü. Onu 11 bin otomobilde Amerika Birleşik Devletleri epey uzaktan izliyordu. Arkasından 9 bin arabayla İngiltere, 7 bin ile Almanya, 3 bin ile Belçika, 1200 ile İtalya geliyordu. ...20. yüzyılın ilk 5 yılı gerek mekanik gerekse estetik sahada esaslı değişikliklere sahne oldu sevgili dinleyiciler. Üstü açık otomobilde ön cam 1905 yılında ortaya çıktı. Ertesi yıl friksiyonlu amortisörler arabanın süspansiyonunu daha da konforlu hale getiriyordu. Sonra gittikçe hızlanan rekabetin tesiriyle motorların gücü arttırılıyordu. Şasilerin boyu fazla yolcu taşıyabilecek şekilde uzatılıyordu. Önceleri arabaların hafifliğini sağlamak için ince saç kaplı alüminyum karoserler denenmiş, fakat sallantılara, sarsıntılara dayanıksız olduğu görüldüğü için tekrar özene bezene yapılan ahşap karoserlere dönülmüştü. Araba sahipleri şasilerin üzerinde Rothschild, Kölner, Le Bourdet gibi imzalı sanat eserlerini görmek istiyorlardı. Halkın çoğu, başta kadınlar, mekanik şasilerin sırlarını bilmedikleri için lüks görünüşlü arabalara aldanıyorlardı. Bu devirde bir markanın mekanik hususiyetlerinden ziyade karoseri sükse yapıyordu. Görülüyor ki sevgili dinleyiciler, o günlerde otomobil yapımcılığının karakteristik bir yanı da şasinin üzerine şu veya bu meşhur ustaya bir karoser kondurtmaktı. Tıpkı bir terzi gibi araba kasasının boyutlarında düzeltmeler yapılırdı. Şasiler uzatılmış olduğu için sürücünün artık özel bir yeri vardı. Yolcuların oturacağı kompartıman arkaya atılmıştı. Motor da eskisi gibi taşıtın altında saklı değildi. Ön dingilin üstüne oturtulmuştu ve kaputla örtülmüştü. Hiç kuşku yok ki sevgili dinleyiciler, ölçü üzerine ısmarlama araba yaptırmak ancak o devrin imtiyazlı müşterilerinin harcı olan lüks otomobiller için söz konusuydu. Devlet büyüklerinden bazıları buna çok meraklıydılar. Alman İmparatoru 2. Wilhelm ile İtalya Kralı böyleydi. Meşhur zenginler ise bu tutkuyu bir moda haline getirmişlerdi. Atlar satılmış, arabacılara yol verilmişti. İçlerinden pek azı işlerine şoför olarak devam etmekteydiler. Zira şoförlük çok zor bir meslekti. Bir kere kötü hava şartlarına dayanabilecek kadar sağlıklı olmak gerekirdi. Sonra mekanikten iyi anlamak lazımdı. Bilhassa Bodrum'da Sonia'nın tabiriyle patlamalı motor gücünü azaltan 37 sebepten her birini iyi bilecek ve bozukluğu ortaya çıkarabilecekti. Ve ayrıca tamire yeterli el becerisine de sahip bulunması lazımdı şoför olacak kimselerin. Bununla beraber sevgili dinleyiciler, kullanım elverişliliği dolayısıyla otomobil yavaş yavaş çeşitli kamu hizmetlerince benimsenmeye başlamıştı. 1904 yılında posta idaresi 1830'dan beri kullanmakta olduğu kabriyole tipi at arabalarını elektrikli küçük milde arabalarıyla değiştirmişti. Büyük mağazalarda artık otoparklar vardı. Paris, New York, Berlin, Londra gibi büyük merkezlerde, baş şehirlerde itfaiye ekipleri artık motorlu araçlarla donatılmışlardı. Aynı yıl Fransız generallerinden Bruger ile Desirye büyük doğu manevralarını izlemeye giderken atlarını bırakıp otomobile bindiler sevgili dinleyiciler. İlk taksi de 1904 yılında hizmete girdi. Bu iki beygir gücünde Renault marka bir arabaydı ve bir taksi şirketine aitti. Fakat otomobil uğradığı değişiklikleri en çok sporculara borçludur. Otomobil yarışları emekleme devresini 1894 ile 1895 yıllarında Paris-Rouen ve Paris-Bordeaux-Paris arasında karşılıklı yapılan müsabakalarla geçirdikten sonra dünya çapında düzenlenmeye başlamışlardı. Bu yarışları kim düzenliyordu? Babası New York Herald gazetesinin sahibi olan James Gordon Bennett adında çok zengin bir Amerikalı. Ortaya bir dünya kupası koymuştu. Bu kupa yarışı kazanan memleketin otomobil kulübünde bir yıl süreyle kalacaktı. 1900 yılından 1905'e kadar 6 yılı süresince yarışları 4 kez Fransa kazandı. Bunların ikisini 1900 ve 1901 yıllarında Panhard Levazo, 1904 ile 1905'te ise Brazier vasıtasıyla kazandı Fransa. Arabaların hepsinde Michelin lastikleri takılıydı. İşte Renault nasıl eskiyse Michelin lastikleri de o kadar eski sevgili dinleyiciler. Öte yandan bu zamanlarda gittikçe uzayan mesafeler arasında da artık otomobil yarışlarına başlanmıştı. Mesela 1901 yılında Paris ile Berlin arasında, 1902 yılında Paris ile Viyana arasında, 1903 yılında trajik Paris-Madrid yarışlarında rastlanıyor. Neden trajik? İşte bu sonuncusunda çok sayıda kaza oldu. Yarış İçişleri Bakanı'nın emriyle Bordeaux'da durduruldu. İlk otomobili yapanlardan Louis Renault, saati 98 kilometre süratle önde götürüyordu yarışı. Sonra bir de baktı ki o yarış sırasındaki kazalardan birinde kardeşi Marcel de ölmüştü. Bu yarış 1927 yılında İtalya'da 1000 mil yarışları başlayınca şehirden şehire yarışların sonuncusu oldu. Bunlar da 30 yıl sonra değişikliğe uğradılar ve yasaklandılar. Artık şehirler arası otomobil müsabakaları ortadan kalktı.
Uzayıp giden o tren yolları, uzayıp giden o tren yolları, ah, açılıp sarmayan yarın kolları, açılıp sarmayan yarın kolları. Uğurlar kızları, nazlı dulları. Uğurlar kızları, nazlı dulları. Uzayıp giden o tren yolları, açılıp sarmayan yarın kolları. Bir beyaz mendilin sallanışını, bir beyaz mendilin sallanışını. Ah, unutmam o gece ayrılışını. Unutmam o gece ağlayışını. Silemem coşmuşum gözüm yaşını. Ah, silemem coşmuşum gözüm yaşını. Ah, uzayıp giden o tren yolları, açılıp sarmayan yarın kolları. Uzayıp giden o tren yolları, açılıp sarmayan yarın kolları.
Sevgili dinleyiciler, şehirler arası müsabakalar yasaklanınca otomobil yarışlarının giderek özel pistlerde yapılmasına artık yöneldiler. İlk yarış pisti 1903 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde açıldı. Bu özel pist üzerinde yarışçı Baker yumurta biçimindeki tek kişilik torpid kidini bütün hızıyla sürmüştü. Ona rakip olarak çıkarılan Razor tipi yarış arabası rüzgarın karşı koymasını azaltacak tarzda yapılmıştı. Böylece aerodinamizmin ilk taslağı da doğmuş oluyordu. Bunun üzerine sevgili dinleyiciler, içinde çok silindirli güçlü motorlar bulunan upuzun boylu Gorbon Biril tipi kaportalar ortaya çıktı. Sürücü en arkada daracık bir yerde oturuyordu. Bir egzoz borusu canavarı boydan boya kat ediyor, çıkış deliklerinden yanmış gazları topluyordu. 1906 yılında sevgili dinleyiciler, süratli yeni bir zafer kazanıldı. Florida'daki mil yarışı sırasında buharlı bir tenli saatte 200 kilometreyi geçmişti. Ancak pistonlu motor olan klasik bir araba da bu rekorun pek uzağında kalmayacaktı. Gerçekten aynı yıl Demoje 200 beygir gücünde 8 silindirli bir darakla saatte 197 kilometreye ulaşmıştı. ...1907 yılı geldiğinde otomobilin kendi kendisiyle boy ölçüştüğü müthiş bir sınama yılıydı 1907 yılı sevgili dinleyiciler. Söz konusu olan bir yarıştı. Paris'le Pekin arasındaki 11.500 kilometre otomobille kat edilecekti. Fakat yolları bile olmayan, toprakları ya Gobi çölü gibi kızgın güneşte cayır cayır yanan ya da selli yağmurlar altında tufana boğulan, soyguncu göçer çetelerin pervasızca kol gezdiği birçok memleketten geçilecekti. Le Matin gazetesi tarafından düzenlenen bu müsabakaya katılmak çılgınlığını ancak 5 araba göstermişti sevgili dinleyiciler. Bunlar 2 tane De Dion Button, bir Hollanda Spyker'ı, bir Mototri, bu 3 tekerlekli bir arabaydı, bir de İtalyan menşeli bir Itala idi. Yarışçılar uçsuz bucaksız Asya'yı kah komik, kah trajik bir sürü hadiseler yaşayarak geçtiler. Bu arada Mototri yarışı daha başlangıçta abandone etmişti. Sürücüsü Pons, vahşi yerliler tarafından yarı ölgün vaziyette bulunmuştu. Yarış ekibi Tibet'te Dalai Lama'nın yeğeni ile karşılaştı. Bu Dalai Lama'nın yeğeni, ki Budistler buna küçük tanrı diyorlardı, misafirlerden kendi arabasını tamir etmelerini istemişti. Bu araba motoru olmayan bir karoseriden ibaretti. Bunu ona dalavereci bir tacir satmış, o da otomobil aldım diye sevinmişti. Zavallı. Neyse, bu yarışın galibi olan Prens Borges rakiplerini 3 hafta avansla ekerek Moskova'ya ve zafere doğru daha kolay erişebilmek için İtalya'sını Trans-Sibirya demiryolunun balastları üzerine çıkartmaktan bile çekinmedi. Pekin-Paris müsabakası insan iradesinin olduğu kadar arabaların mekanik mukavemetinin de bir tecrübesi, bir sınaması olmuştu. Bunlardan 5'te 4'ü yarışı ucu ucuna bitirmişlerdi. Avrupa 20. yüzyılın başında adına güzel çağı denilen bir refah, bir mutluluk devri yaşamıştı sevgili dinleyiciler. Aynı sıralarda Amerika Birleşik Devletleri akıl almaz bir altın humması içindeydi. Ülkeye yeniden bir muhacir akını başlamıştı. Fakat bu kez hücum uzak batıya değil, Alaska'daki Yukon Nehri'nin buzlarla kaplı altın yataklarına doğru olmuştu. Bu ucu bucağı olmayan ülkede şehirler arası ulaşımı sağlayacak, altın arayıcılarının claim dedikleri altın cevherinin bulunduğu bölgelere rakiplerinden önce varmalarına imkan verecek yeni taşıma araçlarına ihtiyaç vardı. Demiryolu şirketleri tıpkı bir yatılı okuldaki kızamık salgını gibi hızla memleketin her yanına yayılıyorlardı. Otomobilin de bundan nasibini alacağı kuşkusuzdu. Nitekim bunun neticesi olarak 1900 yılına kadar araba ithaliyle yetinen Amerika bu tarihten itibaren yapımcılığa atıldı. Henüz hiçbir geleneğin yerleşmemiş bulunduğu Atlantik ötesi topraklarda bu sanayinin gelişmesi yıldırım hızıyla oldu. Tabii zekalar da her türlü peşin hükümden uzaktı. Bazı hallerde teşebbüsçüleri frenleyen aile servetleri de daha oluşmadıkları için herkes aklının kestiğini yapıyordu. Bir tesisatçı olan David Buick 1903 yılında şirketini kurmuştu. At arabaları yapımcısı Stutt Baker ailesi de maceraya atıldı. Bir dingil yapımcısı olan Harry Stutt kendi markasını piyasaya sürüyordu. Henry Leland 1902'de Cadillac Company'yi kurdu. O tarihlerde Chicago Great Westerns demiryolu şirketinde muhasebe kontrolü olarak çalışan Walter Chrysler ise, veya Walter İngilizce okunuşu, Chrysler ise sırf bazı parçalarını iyice inceleyebilmek için lüks bir otomobili tam 7000 dolara satın almıştı. Ama bu inceleme meyvelerini vermekte gecikmedi. Bu muazzam endüstrinin zayıf temelleri 1908'den itibaren güçlenmeye başladı. İç pazar canlanıyordu. Louis Chevrolet, Ransom Olds, Packard, Chalmers adındaki bir grup adam kendilerine sermayeler bulmak için kolları sıvadılar. Birkaç yıl içinde 1038 tane otomobil yapım şirketi ortaya çıktı. Ancak aradan birkaç yıl daha geçince bunların yalnız 38 tanesi ayakta kalmıştı. 1911 yılında eski bir ilkokul öğretmeni olan Charles Keating bir Cadillac arabaya ilk elektrik maaşını taktı. Bu keşfin umumileştirilmesi, tehlikeli bir şey olan kolla çevirmeyi ortadan kaldırdığı için bütün dünyada çok müspet neticeler doğurdu. Bunlardan biri de otomobil alıcıları arasına artık kadınların da dahil edilmesiydi. Şüphesiz bu çok önemli bir gelişmeydi sevgili dinleyiciler. Fakat Henry Ford'un öncülük ettiği devrimin yanında hiç kalırdı. 1893-1894 yıllarına doğru boş zamanlarında küçük bir otomobil yapmıştı Ford. Bu mütevazi bir çiftçi ailesinin çocuğuydu. Kafasında hep sabit bir fikir taşıyordu. Ona ileride zenginlik getirecek koca bir sanayi imparatorluğunun kapılarını açacak bu düşüncesi şuydu. Acaba arabaları tek tek yapmak yerine standart parçalardan imal etmek suretiyle çok pahalı olan maliyetlerini düşürmek mümkün olamaz mıydı? Henry Ford 5 yıl süren bir bocalama devresi geçirdi. Sonra 1908 yılında birdenbire kara bulutlar dağıldı ve Ford T modeli bir ok gibi piyasaya fırladı. Şu işe bakın ki 1899'da Amerika'da otomobil endüstrisi diye bir şey yokken 10 yıl sonra durum tamamen değişti. İşte bu hadisenin kurucusu, yapıcısı Henry Ford'dan başka bir kimse değildi. O sıralarda dünyanın en büyük otomobil yapımcısı olan Fransa'da yılda çok değişik tipte 4000 araba yapıldığı halde Ford T'nin yıllık üretim hızı 18.000 adetti. Fakat bu sayıyı ertesi yıl 50.000'e çıkarmak için daha ilk günlerden fabrikanın büyütülmesine başlanmıştı. Ancak bu da yetmeyecekti. Nitekim hemen sonra başka araziler satın alınacak ve bunların üzerine kurulan yeni fabrikalarda 1908 Mayıs'ından 1927 Mayıs'ına kadar 19 yıl zarfında yaklaşık 15 milyon Ford T tipi araba yapılacaktı. Dünyanın otomobil başkenti haline gelmişti Detroit şehri. O zamandan beri de hep öyle kalacaktı.
Dayanmam.
Sevgili dinleyiciler, Henry Ford'un başarısının sebepleri sadece oto parçalarının standart hale getirilmesine dayanmıyordu elbette. Aynı zamanda vanadyumlu çelikten yapılan bilhassa motor grubu karterleriyle vites kutularının hafifliğinden ileri geliyordu. Halbuki o tarihlerde klasik otomobil yapımcılığı her yerde dökümden istifade etmekteydi. Bu küçük Amerikan arabası 600 kilo ağırlığıyla öteki arabaların hepsinden daha hafif olduğu gibi 4 silindirli motoruyla rakiplerinin de en ucuzuydu. Üstelik iki yerine 4 kişi taşıyordu. Gerçekten Lizzie tipi ithal masraflarıyla beraber 3900 frank ettiği halde Peugeot 4250 frank, Zebra 4000 frank, De Dion Bouton 7600 frank, Cizeir ve Nodin 4000 frank fiyatla satılıyordu. Üstelik bu Fransız arabalarının satış bedeline lastikler dahil değildi. Ancak diğer sanayiciler de Henry Ford'u izlemekte gecikmeyeceklerdi. Fransa'da Delage, Zizer ve Nodin, Zebra gibi birçok kuruluşlar o günlerin lüks modelleri yerine daha halk tipi küçük arabaları gerçekleştirmeye yöneldiler. Bununla beraber epey para ve uğraşı sarf ettikten sonra bunlar çok kısa bir süre sonra ya tekrar konforlu ve kullanışlı araba tipine dönmek ya da ortadan silinmek zorunda kalacaklardı. Tam manasıyla montaj devri Fransa'da Citroën'le başlamıştır. Yüzyılın ilk 10 yılının sonu çok önemli teknik gelişmelere şahit olmuştur sevgili dinleyiciler. Dört tekerleğin de fren düzenine bağlanması, yük taşıyan araçlarda arka dingilin ikinci bir tekerlekle takviyesi hep bu gelişmelerdendir. Mekanik sahada Panhard arabalarına sübapsız motor konmuştu. Yanmış gazların giriş çıkış sübopları kompresyon odaları etrafında kayan yivli gömleklerle açılıp kapanıyorlardı. Bugünkü motorlarla karşılaştırıldığında sübapsız Panhard'ların sessiz çalışmada üstlerine yoktu. Hiç şüphesiz arabanın halk tarafından kullanılmaya başlaması Avrupa'da yavaş olmuştu. İlk önce doktorların, sanayicilerin, serbest meslek sahiplerinin arabadan yalnız seyahat ve gezinti aracı olarak değil, fakat aynı zamanda mesleklerinin icrası için yararlanmakta gecikmedikleri görüldü. Bu arada otomobil birçok kanlı olayların kahramanı bile oldu sevgili dinleyiciler. Anarşist Jules Bono ve çetesinin süratli ve sağlam bir arabayla bankaları soyması, böylece yeni bir soygun türü keşfederek 1914 öncesi burjuva dünyasına karşı harp ilan etmesi, işte buna bir örnektir. Bu suç işleme vasıtası olmasına bir örnektir otomobilin. Bundan başka sevgili dinleyiciler, otomobil yavaş yavaş kasabaların, şehirlerin manzaralarını da değiştirdi. Eskiden kaldırım taşı ya da üzerinden silindir geçmiş kırma taş döşeli yollar yerlerini giderek asfalta bıraktılar. Gerçekten yollar eski halleriyle kalsaydı, otomobillerin kaldıracağı toz bulutları kesinlikle hem sürücünün hem de arabanın mekanik kısımlarının içine işleyecekti. O vakit kaporta, perde, örgü gibi engellerle bu toz derdine beyhude çare aranıp durulacaktı. Asfaltlama, otomobil yolculuğunu eski zamanlardaki tozsuz günlerin zevkine tekrar kavuşturdu ve görüşü zorlaştıran tozlu camların sebebiyet vereceği kazaları da önlemiş oldu. Bu suretle sürücülerin artık kocaman canavar gözlüklerine ihtiyaçları kalmayacaktı. Hanımlar da şık ve zarif kıyafetlerini tozdan korumak için üzerlerine cibinlikler örtünmek zahmetinden kurtulacaklardı. Uzun yollarda eski posta arabalarının uğradığı hanlar kayboldu. Onların yerini artık benzin pompaları, benzin istasyonları aldı. Elbette ki 1910 yılının otomobili bugünkünden çok farklıydı sevgili dinleyiciler. Gerilere gidildikçe onun şekillerinde bir eskilik görülür. Fakat mekanik bakımdan aynı şey söylenemez. Günümüzde bilinen birçok niteliklerin o zamanlardan bu yana değişmedikleri bellidir. Motorun 4 zamanlı çalışma prensibinden tutun da hava ile benzinin karbüratörde karışmasına, yüksek gerilimli manyeto ile ateşlemeden gaz karışımının bujilerden çıkan kıvılcımla tutuşmasına kadar modern arabada esaslı bir değişiklik olmadı. Belki buna haklı olarak itiraz edenler çıkar. Arabanın diğer organlarında, mesela direksiyonda, frende, lastiklerde, süspansiyonda, aydınlatmada, bu gibi donanım ve işleyişlerinde yıllar boyunca önemli ilerlemeler oldu. Evet öyle, ama huku bulacak bütün gelişmelerden birçoğunun bugün hiç değilse nazari olarak bilinmediği iddia edilemez. Bunların gerçekleştirilmesini geciktiren sadece maddi imkansızlıklardı. Fakat otomobilin asıl fevkalade yanı, yüzyıllardır süre gelen alışkanlıkları, gelenekleri, hayat tarzını, hatta fikirleri alt üst etmiş olmasıdır. Şu var ki Mısırlıların ve Hititlerin savaş arabaları kullandıklarına bakılırsa, insanlığın en eski çağlardan beri, söz gelişi milattan önce 1500 yılından bu yana arabayı başka bir kuvvetle, atla çekme metodunu bildiği anlaşılmaktadır. Nereden nereye sevgili dinleyiciler? Evet, bütün bu gelişmeler olurken sevgili dinleyiciler, Türkiye'de Osmanlı Devleti'nin başında Sultan Abdülhamit bulunmaktaydı. Sultan Abdülhamit, bilim ve tekniğe düşkünlüğü ve bayındırlık hizmetlerine olan temayül herkes tarafından bilinir. 30 senelik saltanatı müddetince hakkında söylenenler şu yana, yani müstebit olması şöyle veya bu yana, bütün siyasi söylenecekler bir tarafa, ülkenin kalkınmasında, ekonomik, sosyal, kültürel kalkınmasında çok büyük hizmetler olduğu da bir gerçek. Yiğidi öldür hakkını yeme demişler. Memleketin her tarafını marif müesseseleriyle donatmıştır. Şimdi günümüzdeki pek çok mektepler, yüksek okullar, Baytar Mektebi'nden tutun da tıbbiyeye kadar mühendislik okulları hep Sultan Abdülhamit devrinin bir eseridir. Memleketin her tarafındaki demir yolları, efendim diğer gelişmeler, telgrafından tutun da elektrikli, hava gazlı aydınlatmaların hepsi Sultan Abdülhamit devrinin eseridir. Peki bugünlerde Avrupa'da otomobil isminde bir keşif ortalığı sarmışken acaba Türkiye'de durum nasıldı? Hani biraz evvel söyledik ya, bir otomobil yarışında sevgili dinleyiciler 20 ile giden arabaların pek çok kazaya sebebiyet verdiği ve Renault'un kardeşi Marcel'in, Louis Renault'un kardeşi Marcel Renault'un bu kazada öldüğünü söylemiştik. İşte Sultan Abdülhamit bu kazayı duyuyor. Tabii gazeteler yazıyor bunu, o zamanki Fransız gazeteleri. Ve hatta bu kazada çocuğuna çarpılan bir anne, keşke otomobil keşfedilmeseydi diyor ve bunu gazeteler manşet olarak veriyorlar. Sultan Abdülhamit bu olayları takip edince tamam telef olur diyerek otomobilin Türkiye'de yaygınlaşmasını engelliyor sevgili dinleyiciler. Bunu Sultan Abdülhamid'in geri düşünceli oluşuna veya evhamına bağlayanlar var, ama işin aslı bu. Hakikaten günümüzde bile trafik kültürünü ne aşina olmadığımız, pek çok kazalara sebebiyet verdiğimiz düşünülürse Sultan Abdülhamid'in o zaman ne kadar isabetli bir karar verdiği anlaşılır. Tabii elle gelen düğün bayram, çağlayan bir selin önünde durmak mümkün değil, ama Sultan Abdülhamid saltanatı müddetince otomobilin Türkiye'ye gelişini kontrollü olarak takip etmiştir. Ve ancak işte polis müdürlüğü gibi çok lüzumlu yerlere otomobil alınmasına izin vermiştir. Sultan Abdülhamit tahttan indirildikten sonra Türkiye'ye giren otomobilin sayısında bir artış olmuştur. Özellikle Almanlarla girişilen yeni münasebetlerde Alman arabaları Türkiye'ye girmeye başlamıştır. Zamanın İttihat ve Terakki ricali çeşit çeşit arabalar almışlardır. Enver Paşalar, Talat Paşalar, açık arabalar, kapalı arabalar ve bu arabalarla İstanbul'da piyasa yapmıştır. Beyoğlu'nda ilk defa otomobil görülmüş. İstanbul'da Beyoğlu'nda halk sokaklara dökülüp bu enteresan keşfi seyretmiş. Atsız çalışan araba, şeytan arabası demişler o zamanki insanlar. İşte bu İttihat ve Terakki ricalini almış olduğu arabalardan bir tanesi çok meşhurdur. Bugün askeri müzede teşhir ediliyor sevgili dinleyiciler. Sadrazam Mahmut Şevket Paşa bu arabanın içinde giderken Çemberli Taş civarında muhalifleri tarafından veya bir ajan tarafından tam manasıyla ortaya çıkmış değil, öldürülmüştür. Ve bu araba, yani cinayet mahalli olan bu araba bugün askeri müzede teşhir edilmekte ve Türk otomobil tarihinin en ilginç arabalarından birisi olarak bilinmekte ve tanınmaktadır. Evet, yıllarca yurt dışından gelen arabalar kullandık. Ford şirketi dünyanın her tarafında olduğu gibi Türkiye'ye de el attı ve pek çok Amerikan arabası Türk sokaklarını işgal etti. Vaktiyle tabi o kadar çok otomobil yok, yollar zaten müsait değil. O kocaman kocaman Amerikan arabaları, saltanatlı Amerikan arabaları sokaklarda fink atardı. Ondan sonra bizimkiler de bir otomobil yapalım dediler ve 27 Mayıs ihtilalinden sonra ilk Türk otomobilini imal ettiler. Adına da Devrim dediler. Fakat bu otomobil ilk tecrübesinde, bütün törenle ilk tecrübesi yapılırken istop etti ve bir daha çalıştırmak mümkün olmadı. Ondan sonra malum Anadolu tecrübesi var. Saman araba diye meşhurdur halk arasında, kaportasının adiliğinden dolayı uzun yıllar ortalığı işgal etti. Ondan sonra artık hem yurt dışından ithal genişledi hem de yerli araba imalatı başladı. Günümüzde artık sokaklarda arabadan geçilmiyor. Belki dünyanın en çok araba olan memleketlerinden birisi haline geldik.
Gözler.
Evet sevgili dinleyiciler, otomobil bu kadar bir gelişme göstermiş, bu kadar ilgi çekmiş, bu kadar hayatımıza girmiş. Ama bu otomobilin lanetli olarak vasıflandırılanları da var. Evet, lanetli otomobil olur mu? Demeyin, lanetli otomobil de var. Pırıl pırıl sarı pirinç süsleriyle, bir saltanat arabası kadar iyi döşenmiş koltuğuyla bu koyu yeşil otomobilin içinde geziye çıkmak bir zevkti. Tek kötü tarafı vardı sevgili dinleyiciler. Onu satın alan kimsenin kendisini ölüme mahkum etmiş sayılmasıydı. Ölüme mahkum etmiş olmasıydı. Bu 6 kişilik otomobil 15 kişinin başını yemişti. Ölmeyenler ya delirmişler ya da intihar etmişlerdi. Otomobilin ilk kurbanları bir zamanların Avusturya Macaristan İmparatorluğu Hanedanı'ndan Veliaht Arşidük Franz Ferdinand ve eşi Sophie'ydi. Malum 1914 yılının 28 Haziran'ında Saraybosna'da bir anarşist tarafından, bir Sırp anarşist tarafından öldürülmüştü. Bununla meşhur Birinci Dünya Savaşı patladı malum ve milyonlarca, 8,5 milyon insanın ölümüne sebep oldu. Bu olay aynı zamanda bu otomobille başlayan ölümler zincirinin de ilk halkası olmuştu sevgili dinleyiciler. 15 gün sonra bu otomobili Avusturya 5. Ordu Kumandanı General Potiorek kullanmaya başladı ve çok sürmedi. Ordusu Valeyevo'da ağır bir mağlubiyete uğradı. General de apoletleri sökülüp rütbesi alınarak Viyana'ya geri gönderildi. Adamcağız fakirlik içinde yaşadı, aklını kaybetti ve nihayet bir düşkünler evinde öldü. Bu kez generalin emrinde hizmet görmüş bir yüzbaşının idaresine geçmişti bu otomobil. Ve felaket hemen geldi. Bir gün tehlikeli bir viraj alırken iki kişi çiğnedi bu otomobil. İkisi de öldüler. Sonra bir ağaca çarptı, kendisi de derhal öldü. Aynı otomobili bundan sonra Yugoslavya'da bir hükümet memuru aldı. Bir ay geçmeden 4 kaza yaptı. Bunlardan birinde bir adamcağızın kolunun kesilmesine sebep oldu. Ama artık çok oluyordu bu otomobil. Parçalayın şunu diye haykırdı sahibi. Bu otomobil lanetli diyordu. Zavallı memur böyle haykırmıştı ama sonra vazgeçti. Doktor Skrikis adında birine satmaya razı oldu. Doktor otomobili 6 ay kadar kullanmıştı ki bir akşam şarampole yuvarlandı. Kendisi öldü. Üzerinden takla atan otomobil ise şöyle böyle kullanılabilir durumda kalmıştı. Uğursuz otomobilin bundan sonraki sahibi zengin bir iş adamı oldu sevgili dinleyiciler. Dünyaya metelik vermiyordu. Lanetli, uğursuz gibi sözlere de kulak asmıyordu. Birkaç ay bu havada direksiyon çevirdi. Sonra bir gün otomobilin içinde ölü bulundu. Anlaşılmaz bir sebeple kendisini öldürmüştü bu iş adamı. Evet, lanetli denilen bu arabayı satın alma sırası bu kez İsviçreli bir otomobil yarışçısına gelmişti sevgili dinleyiciler. Aldı ve bir yarışa katıldı. Kazanacağından %100 emin olduğu bir sırada kontrolünü kaybetti. Otomobil bir duvara saplandı. Adam dışarı fırladı ve öldü. Bunun üzerine araba Saraybosna'da bir tamirciye götürüldü. Her yanı bir düzene sokuldu. Sonra zengin bir çiftçiye satıldı. Fakat birkaç ay geçmeden araba bozuldu ve yolda kaldı. Çiftçi o sırada yanlarından geçmekte olan bir başka otomobilden yardım istedi. Bağlandılar. Birkaç metre gitmiş gitmemişlerdi ki bu lanetli araba kendisini çekenden koptu ve bayır aşağı yuvarlanarak çiftçiyi ezerek öldürdü. Bu sefer garaj sahibi bir kaynakçı kurban üstüne kurban vermiş bu lanetli tarihi arabayı almakta bir mahsur görmedi. Ucuza almıştı çünkü. Ve bir gün altı arkadaşını bir düğüne götürmek üzere bindirdi bu arabaya. Fakat düğüne gidemediler. Çünkü yolda bir başka arabayla burun buruna çarpıştı. Kaynakçı ve arkadaşlarından dördü olay yerinde öldüler. Bu acıklı olay lanetli arabanın sonu oldu. Çünkü bir daha kullanılmadı. Onu Avusturya hükümeti satın aldı. Son bir kez restore edilip eski haline getirilen araba şimdi Viyana Askeri Müzesi'nde teşhir edilmektedir. Tıpkı bizdeki Mahmut Şevket Paşa'nın içinde öldürüldüğü otomobil gibi. Sevgili dinleyiciler, İstanbul'un Rumeli yakasında güzide bir semt var, Kabataş. Cuma selamlıklarına katılan rütbelilerin arabalarından, sürü alaylarına, askeri araçlardan koyun, keçi, manda, sığır sürülene kadar neler neler geçmişti buradan. Çünkü Kabataş iskeleydi. İskele bir şehrin en ehemmiyetli yeridir. Bugün de öyle değil mi sevgili dinleyiciler? Denize açılacakların büyük bir kısmı Kabataş'tan gemilere binip gidecekleri yere gidiyorlar. Yani Kabataş yine aynı ehemmiyetini devam ettiriyor. Şimdi hangi İstanbulluya Kabataş deseniz aklına en önce iskele gelir. Neden Kabataş denmiş hiç merak ettiniz mi? Bir efsaneye göre sevgili dinleyiciler çok eskiden Kalsis adında bir genç varmış. Bu kıyıda otururmuş, tek başına harp çalarmış malum. Yunanların meşhur çalgısı. Bu yalnızlık gencin sihirli parmaklarıyla meydana getirdiği nameler yalnız insanlarda değil, hayvanların hatta sudaki balıkların, mahlukların bile kendinden geçmelerini yol açarmış. Bunların arasında bir de Yunus varmış sevgili dinleyiciler. Bir gün suyun üzerinde hareketsiz kalarak müziği dinlemiş bu Yunus. Fakat bir çoban onu vurmuş, öldürmüş. Kalsis buna çok üzülmüş. Yunus'u kıyıya gömmüş, başına da kocaman bir taş dikmiş. İşte bu semt bundan sonra adını bu taştan almış derler. Efsane bu ya. O zamanlar İstanbul'da bilhassa taşıma araçlarının koyun, sığır, deve, at ve benzeri canlı hayvanların karşı kıyıya geçirilmeleri çok güçlü sevgili dinleyiciler. Gerektiği zamanlarda hayvanlar gelişi güzel ve derme çatma iskelelerden mavnalara yüklenirdi. Hele büyükbaş hayvanların yüklenmesi ve boşaltılması işlerinde çok zahmet çekilirdi. Bu arada iskeleler çökerdi veya hayvanlar ürkerdi ve dolayısıyla beklenmedik hadiseler ortaya çıkardı. Bugünkü Üsküdar iskelesi ile Şemsipaşa arasındaki Balaban iskelesinden bir gün Mavna'ya çok büyükbaş hayvan yükleniyordu. Bir manda denize düşmüş orada. Yüze yüze Kumkapı kıyılarına kadar gelmiş. Neyse orada denizden alınmış, mezbahaya götürülmüş. Yani onun artık Mavna ile taşınmasına gerek kalmamış ama manda bu. Manda suyu sever ama diğer hayvanlar alemallah boğulur giderler. Üsküdar'la Kabataş arasında karşılıklı vapur seferleri başlayınca bu kazalar ortadan kalktı sevgili dinleyiciler. Büyükbaş hayvanların araba vapurlarında özel bölmelerde araçlarla beraber taşınmaları kolaylaştı. Şirket-i Hayriye'nin eski tarifelerinde büyükbaş hayvanlara beher baş için nakil ücretleri aynı yolcular gibi ayrı ayrı tespit edilmişti. İlk zamanlarda Kabataş iskelesi uydurma bir biçimdeydi. Buraya yolcu vapurları da uğrardı sevgili dinleyiciler. Seferler sık olmadığı için ara saatlerde bu iskeleye motorlar, mavnalar, bunlar gibi böyle deniz vasıtaları da bağlanırdı. Karşılığında palamar ücreti denilen bir para ödenirdi. Bunlar yanaşacak vapurlara yer vermek için palamarlarını çözerler ve iskeleden uzaklaşırlardı. Eski devirlerde imparatorluk baş şehrinin nüfusu göz önünde tutulacak olursa adet yerini bulsun diye yapılmışa benzeyen bu küçük iskelenin ihtiyacı karşılamaya kafi olduğu anlaşılıyor. İstanbul nüfusu en fazla 500 bin o zaman. Balkan Harbi sırasında bu Kabataş araba vapuru iskelesi askeri nakliyat ve sevkiyat bakımından çok işe yaradı sevgili dinleyiciler. Anadolu yakasından gelen mekkare ya da top gibi silahlar Kabataş'a çıkarılarak cepheye sevk edilirdi. Kabataş iskelesi eski haliyle Sürre alaylarının Üsküdar'a geçirilişinde yıllar boyu kullanıldı sevgili dinleyiciler. Her yıl hicri aylardan Recep ayının 12'sinde Mekke Medine'ye gönderilen hediyeler develere yüklenirdi. Sürre emininin nezaretinde işte buradan yola çıkarılırdı sevgili dinleyiciler. Buradan yola çıkar, efendim Recep ayının ikinci haftası başında bu sürre gönderilmesi için de muazzam bir merasim düzenlenirdi. Sürre alayı Kabataş'tan araba vapuruna alınırdı ve Sürre-i Humayun'u, yani padişahın Mekke Medine fakirlerine, oradaki alimlere, ileri gelenlere ve Mekke Medine'deki mübarek yerlere gönderdikleri hediyeleri taşıyan develer. Böyle kurdelelerle süslenmiş develer taşırdı bunlar. Üzerlerinde şallar, efendim sırma işlemeli, yeşil çuvalarla örtülü sandıklar. Bunlar işte bu Kabataş'tan denize indirilir, Üsküdar'a çıkarılır. Oradan da Haydarpaşa'ya kadar geçirilir, devam ederdi Anadolu'ya doğru develerle. İşte bu merasimi, bu hadiseyi seyretmek için yollarda iki sıralı halk dizilir ve onları ilgiyle izlerdi. İstanbul halkının efendim yıllık enteresan hadiselerinden birisi de bu sürrenin gönderilmesiydi. Beşiktaş'a yakın olduğu için tabii saraydan da görevliler, teşrifatçılar gelir bu Sürre-i Humayun. Her sene Çelebi Sultan Mehmet'ten itibaren başlamış bu adet. İstanbul fethedildikten sonra da devam etmiş. Hep böyle Kabataş'tan yükleniyor Üsküdar'a kadar. Üsküdar'da ayrılık çeşmesi var. Haydarpaşa ile Üsküdar arasında malum. Böyle yel değirmenine yakın. O ayrılık çeşmesinde Sürre-i Humayun'u, Sürre alayını yolaklayanlar, teşhih edenler orada ayrılıyorlar artık. İşte ayrılık çeşmesinin olduğu yer, bugün çiçekçiler falan var orada. İbrahim Ağa Camii'nin yanındaydı o ayrılık çeşmesi. Şimdi ortadan kalkmış. Üsküdar Haydarpaşa arasında biraz içeride. İşte burada Sürre alayı artık yoluna devam eder. Onu yolaklayanlar geri dönerdi. İşte bu Sürre alayının efendim yolculanışında da Kabataş iskelesi bayram ederdi. En hareketli, en renkli günlerinden birini bu Sürre-i Humayun'un gönderilmesi sırasında yaşardı Kabataş.
Evet sevgili dinleyiciler,
kabataş iskelesi derme çatma bir iskeleydi ama karşı kıyıya ne geçse buradan geçerdi. Büyük baş küçük baş hayvandan tutun insan sevkiyatına, hatta devletin meşhur merasimlerinden olan Sürre-i Humayun bile bu kabataştan karşıya geçerdi. Araç sayısı artınca şirketi hayriye idaresi buraya daha elverişli bir iskele yaptırdı. Üsküdar araba vapuru iskelesini de ihtiyaca yeterli hale getirdi. İşletme Denizcilik Bankası'na geçtikten sonra da kabataş iskelesi bugünkü durumuna getirildi. Boğaz Köprüsü yapılana kadar 1973 yılına kadar bu kabataş araba vapuru iskelesi ehemmiyetini korudu. Günümüzde de birçok bakımdan iki kıyıyı deniz yoluyla birbirine bağlayan merkezlerden birisi ve pek çok vapur seferlerinin, özellikle milletler arası vapur seferlerinin güzide bir hareket merkezidir kabataş. Eski bir hatırada okumuştum ben, 1918 yılında Üsküdar'dan Kabataş'a geçirilmek üzere araba vapuruna sığırlar yüklenmiş. Bunların yüklendikleri, bulundukları bir özel bölme var. Bunun önünde de bir yolcu duruyormuş. Bu yolcu boş bulunmuş, bir ara başını arkaya çevirmiş, bakmış boynuzlu bir sığır başıyla karşı karşıya gelmiş. Korkmuş. Hayvanın bağlı bulunduğu yerden boşandığını zannetmiş. Vapur içindeki yolcuları efendim sığır geliyor, sığır geliyor diye bağırarak bir panik havasına sevk etmiş. Herkes azgın bir boğanın boynuz darbelerinden kendini korumak telaşına kapılmış. Efendim vapur sallanmaya başlamış, epey tehlike atlatmışlar. Neyse, gerçek durum anlaşılıncaya kadar kargaşa sürüp gitmiş. Böyle ilginç hadiseler de olurdu bu vapurlarda. Thank you. sevgili dinleyiciler, bu hafta da Çınaraltı programının sonuna geldik. Haftaya tekrar sizlerle beraber olmayı umuyor ve hepinize sevgiyle, saygıyla veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Çınaraltı.